Sabitcan kendisine ayran budalası gibi ağızları açık dinleyen Boranlıları iyice şaşırtmak, ezmek kararındaydı. Böylece kız kardeşi ve eniştesiyle yaptığı kavgadan dolayı kendini küçük görenlere bir ders vermiş, bunu onlara ödetmiş olacaktı. Bu yüzden adeta coşmuş, bilimin yüksek başarıları ve inanılmaz mucizeleri üzerine nutuk çekmeye başlamıştı. Bu arada sık sık vodkasını yudumluyor, hemen ardından kımız içmekten de geri kalmıyordu. Sarhoş olmuştu bile. Öyle saçma sapan şeyler anlatmaya başladı ki zavallı Boranlılar hangisine inanıp hangisine inanmayacaklarını bilemez oldular. Sabitcan her kımıldanışında parlayan gözlük camlarının gerisinden ateşli ve büyüleyici bakışlarıyla dinleyenlerini süzüyor ve devam ediyordu anlatmaya. Düşünün bir kere. Bizler insanlık tarihinin en mutlu kişileriyiz. Bak Yedike, içimizde en yaşlısı sensin. Her şeyin eskiden nasıl, şimdi nasıl olduğunu hepimizden iyi bilirsin. Niçin böyle diyorum? Bak anlatayım. Eskiden insanlar tanrılara inanırlardı. Eski Yunanistan'daki inanca göre güya bu tanrılar Olimpos Dağı'nda yaşarmış. Ne biçim tanrıymış onlar? Saçmalık işte. Ne gelirdi ellerinden? Durmadan birbirleriyle kavga etmek. Asıl özellikleri birbirleriyle didişmek, hiç anlaşamamaktı. İnsan hayatını değiştirmek, insanın mutluluğuna en ufak bir katkıda bulunmak gelmezdi ellerinden. Zaten böyle bir şey düşündükleri de yoktu. Aslında tanrılar da yoktu. Bir efsane, masal, uydurmaydı bütün bunlar. Ama bizim tanrılarımız bambaşkadır ve hemen şuracıkta, sarı özek uzay üstünde yaşıyorlar. Ve biz bu tanrılarımızla bütün dünyaya karşı övünüyoruz, gururlanıyoruz. Aramızdan hiç kimse tanımıyor, göremiyor onları. Yasalar buna izin vermez. Onları görüp tanımak da gerekmez zaten. Öyle her önüne gelen bir mırkın bay, bir şırkın bay, Ali Veli, merhaba, nasılsın diye el uzatamaz onlara. Asıl gerçek tanrılardır bunlar. Bak Yedike, az önce sen uzay gemilerinin telsizle yönetildiğini öğrenince şaşıp kaldın değil mi? Oysa o iş bir çocuk oyuncağı. Hem odası da çoktan geçti. Gün gelecek, insanlar da telsizle yönetilecekler. Tıpkı şimdiki otomatlar gibi. Anlıyor musun? Büyük küçük herkes radyo dalgalarıyla yönlendirilecek. Bu konuda deneylere başlandı bile. İnsanlığın yüksek çıkarları için çalışan bilim çok önemli sonuçlar, çok önemli veriler elde etmiş bulunuyor. Uzun Adil Bey onun sözünü kesti. Dur hele, şu ağzından düşürmediğin insanlığın yüksek çıkarları sözünü pek anlayamadım ben. Yani senin dediğine göre herkes yanında transistörlü radyoya benzeyen bir aygıt taşıyacak ve bu aygıttan aldığı emirlere göre mi hareket edecek? Her yerde var mı bu aygıtlardan? Çok tuhafsın Adil Bey. Ondan mı söz ediyorum ben? Senin söylediğin aygıt hiçbir şey değil, bir çocuk oyuncağı. Hiç kimse hiçbir şey taşımayacak üzerinde. İstersen sokakta çırılçıplak dolaş. Biyotok, canlı akım denen telsiz ya da radyo dalgaları seni yine bulacak ve bilincini aralıksız olarak tesir edecek. O dalgalardan kimse kaçıp kurtulamayacak. Ya öyle ha? Ne sandın ya? İnsan ancak merkezden verilen programa göre hareket edebilecek. Keyfince yaşadığını, dilediğince hareket ettiğini sanacak ama aslında her şeyi aldığı nefesi bile yukarıdan verilen programa uygun olacak. Oradan ayarlanacak her şey. Bir şarkı söylemen mi gerek? Merkez bir sinyal verecek ve sen şarkı söyleyeceksin. Dans etmen, oynaman mı gerek? Başka bir sinyal verecekler ve sen başlayacaksın oynamaya. Çalışmak mı istiyorsun? Yine sinyalle çalışacaksın. Hem de ne çalışmak? Hırsızlık, soygun ya da başka bir suç işlemek olmayacak artık. Bütün bunlar eski kitaplarda kalacak. Çünkü insanın her davranışı, her işi, bütün düşünceleri ve istekleri, her şey önceden tespit edilecek. Diyelim ki dünya nüfus patlaması gibi bir felaketle karşı karşıyadır. Yani insanlar hızla çoğalmakta ve bunları besleyecek kadar besin bulunmamaktadır. Ne yapacağız o zaman? Yapılacak şey belli. Doğumları azaltacağız. Herkes karısıyla ancak merkezden bu yolda bir sinyal aldığı zaman sevişecek. Tabii toplumun yüksek çıkarları için olacak bu. Uzun Adil Bey alaylı bir sesle sordu. Toplumun yüksek çıkarları için ha? Elbette, devletin çıkarları her şeyden önce gelir. Peki, ya ben bu yüksek çıkarları düşünmeden karımla sevişmek, o işi yapmak istedim, o zaman ne olacak? Azizim Adil Bey, hiç böyle bir şey olmayacak ki. Böyle bir istek aklının kenarından bile geçmeyecek. Karşına dünyanın en güzel kadınını çıkarsalar, seni negatif biyotoklar denilen canlı akım etkisinde bırakmışlarsa, ona dönüp bakmayacaksın bile. Emin ol ki bu gibi işlerde bile mutlak bir düzen hüküm sürecek. Mesela savaşta olduğumuzu kabul edelim. Orada da her şey merkezden verilen sinyallere göre olacak. Hemen ilk safta ateşe mi atılmak gerekiyor? Atılacaksın. Paraşütle mi atlanacak? Göz kırpmadan atlayacaksın. Tankın altına sokup mayın mı patlatacaksın? Hemen yapacaksın o işi. Nasıl ve niçin diye soracaksın bana. Anlatayım. Merkezden canlı akımla cesaret aşılanacak ve insanda korku diye bir şey kalmayacak. İşte böyle olacak her şey. Uzun Adil Bey pek şaşırmıştı. Aklından geçeni olduğu gibi söyleyiverdi. Amma da palavracısın ha. Bunca yıl okuduktan sonra bunları mı öğrendin? Başın akıl koyan olmamış hiç. Öbürleri oturdukları yerde kıpırdanıyor, başlarını iki yana sallayarak gülüyor ve bu palavralara inanmadıklarını belli ediyorlardı. Ama yine de konuyu meraklı buldukları için sözünü kesmeden dinliyorlardı onu. Hem sonunun durmadan vodka ve kımız içtiğini, iyice sarhoş olduğunu da görüyorlardı. Bıraksınlar, keyfince konuşsundu. Söylediklerinin hangisi doğru, hangisi uydurma diye kafa yoracak değillerdi ya. Bununla beraber Yedigey birden korkuya kapıldı. Bu palavracının böyle konuşması hiç sebepsiz, hiç temelsiz olamazdı. Çünkü bütün bu söylediklerini uydurabilecek yeteneği de yoktu onun. Herhalde bir şeyler duymuş olmalıydı. Aslında hep kötü haberleri aklında tutardı. Ya söylediklerinde gerçek payı varsa, ya bazı bilim adamları tanrı olmak hırsına kapılmışlarsa, kendilerini tanrı yerine koyarak bizi yönetmeye kalkarlarsa diye düşündü. Korkusu da bundan ileri geliyordu. Sabitcan merakla dinlendiğini görünce daha da coştu. Attıkça attı. Gözlükleri terden buğulanmış, göz bebekleri karanlıkta dolaşan kedi gözleri gibi açılıp büyümüştü. Vodka ve kımız kadehlerini de sık sık kaldırıp ağzına götürüyordu. Şimdi de elini kolunu sallaya sallaya okyanusun ortasında Bermuda Üçgeni denilen bir yerden bir Bermuda Üçgeni masalından söz etmeye başlamıştı. Güya buradan geçen gemiler, buradan uçan uçaklar esrarlı bir şekilde kayıplara karışıyormuş. Bakın size bir olay anlatayım. Bizim şehirde adamın biri yurt dışında bir göreve gitmek için kendini helak edercesine uğraştı. Her kapıyı çaldı, her makama başvurdu. Sanki dışarı giderse bir eli yağda, bir eli balda olacakmış gibi. Sonunda sırada bekleyenlerin önüne geçerek Paraguay mı, Uruguay mı pek hatırlamıyorum ama okyanusun öbür tarafında bir yere gitti. Gidiş o gidiş. Bermuda Üçgeni üzerinden geçerken bindiği uçak kaybolmuş, buhar olup uçmuş sanki. Ne izi kalmış ne tozu. İşte bunun için dostlarım, çıkış izni alalım diye ona buna yalvarmaya, onun bunun ayağını kaydırmaya hiç gerek yok. Bermuda Üçgeni nemize gerek bizim. Öz yurdumuzda can sağlığıyla oturmaktan iyisi yoktur. Hadi, kendi sağlığımızı içelim. Tamam, yine başlayacak nutuk atmaya. Bulduk belayı. İçtikçe çelesi açılıyor ve kapanmak bilmiyor diye söylendi Yedigey. İçinden bir de küfür savurdu. Tahmin ettiği gibi de oldu. Sabitcan çevresinde oturanları bulanık bakışlarla süzerek ve yine de önemli adam tavrını bırakmamaya çalışarak devam etti konuşmaya. Kendi sağlığımızı içelim. Sağlığımız ülkenin en büyük zenginliğidir. Demek ki bizim sağlığımız devletin en önemli servetidir. Evet, evet. Biz öyle basit insanlar değiliz. Devletin adamlarıyız biz. Şunu da söylemek isterim ki... Boranlı Yedigey sözün gerisini dinlemeden ayağa kalktı ve hızla odadan dışarı fırladı. Karanlık sundurmada ayağına takılan boş bir kova ya da onun gibi bir şey tangır tungur sesler çıkararak yuvarlandı. Dışarıda kaldığı için iyice soğuyan çizmelerini alelacele ayağına çekti ve üzgün, öfkeli olarak evinin yolunu tuttu. Hiddetinden bıyıklarını sırıyor, vah zavallı gazangap, vah diye iç çekiyordu. Gerçek bir ölüm yası, gerçek bir üzüntü bile gösterilmiyor zavallıya. Ne biçim iştir bu? Ne biçim nesildir? Oğlu olacak herif cenazeye değil de sanki içmeye, eğlenmeye gelmiş. Lafları da laf olsa bari. Bir devlet sağlığı, devlet zenginliği tutturmuş, her iç işte onu söyler başımızı şişirir. Yarın Allah'ın yardımıyla merhumu gömelim, duasını yapalım, sonra bu herif defolup gitsin başımızdan. Bir daha hiç yüzünü görmeyelim. Kimin ne işine yarar ki? Uzun Adil Bey'in evinde epeyce oturmuşlardı. Vakit gece yarısını bulmuştu. Yedigey sarı özeğin gece serinleyen havasını derin derin içine çekti. Yarınki havanın her zamanki gibi açık, kuru ve epeyce de sıcak olacağı anlaşılıyordu. Bu mevsimde hep böyle olurdu. Gündüzler kavurucu sıcak, geceler ise dondurucu soğuk geçerdi. Sarı özek bozkırının bitki yönünden pek çıplak oluşunun sebebi de budur zaten. Bitkiler ani ısı değişikliğine uyum sağlayamaz. Gündüzlerin başlarını güneşe çevirir, yapraklarını açar, bir parçacık nemli havanın esmesini beklerler ama gece olunca da soğuktan kavrulup giderler. Ancak o çok dayanıklı olanlar kalır ki bunlar da bazı dikenler, yavşan otları ve dere boylarında öbeklenen bazı ot türleridir. Bunları kışın yakmak için biçerler. Yedigey'in eski dostu jeolog Yelizarov'un anlattığına göre vaktiyle buraları baştan başa bitki örtüsüyle kaplıymış. Çünkü o zaman başka bir iklim hüküm sürüyormuş. Şimdikinden en fazla 3 defa daha fazla yağmur yağarmış. Tabii hayat da bambaşkaymış o zamanlar. Sarı Özeyk Bozkırı'nda yılkılar, koyun ve sığır sürüleri dolaşırmış. Yelizarov'un bağlandıra bağlandıra anlattığı o zamanlar herhalde çok gerilerde kalmıştı ve belki de istilacı Juan Juanların gelişinden de eskiydi. Buraları istila etmiş olan Juan Juanlar çoktan tarihten silinmiş, izi tozu kalmamıştı. Yoksa bunca insan Sarı Özeyk'e nasıl yerleşir, nasıl yaşardı? Yelizarov, Sarı Özeyk Bozkır'ın unutulmuş bir kitabıdır derken hiç de haksız sayılmazdı. Yine Yelizarov'a göre Ana Beyit Mezarlığı'nın hikayesi de asılsız bir hikaye değildi. Bazı bilginler yalnız yazılı belgeleri tarih sayarlar. Peki eskiden kitap belge yazılmamışsa ne olacak? İstasyondan gelip geçen trenlerin gürültüsü tuhaf bir ses benzerliğiyle Boranlı Yedige'yi Aral Denizi'nin, dipnot, Aral yöresinde yaşayanlar bu göle deniz derler. Yazar da öyle diyor. Daha küçük bir göl olduğu ve adı sıcak göl anlamına geldiği halde ısık göle de deniz diyorlar. Genel olarak bir kıyıdan bakıldığı zaman karşı kıyısı görülemeyen büyük göllere deniz diyorlar. Fırtınalarını, bu fırtınaların uğultusunu hatırlattı. Yedigey o denizin kıyısında doğup büyümüş ve savaş yıllarına kadar orada yaşamıştı. Kazangap da Aral kazaklarındandı ve çok sıkı dost olmalarının belki en önemli sebeplerinden biri de buydu. Sarı Özeyk'te Aral'dan, o doğup büyüdükleri vatandan sık sık ve hasretle söz ederlerdi. Kazankap'ın ölümünden az önce ilkbaharda doğup büyüdükleri yeri görmek için oraya gitmişlerdi. Yedigey ihtiyar Kazankap'ın dünya gözüyle oraları son bir defa daha görmek, Aral'la vedalaşmak istediğini şimdi çok iyi anlıyordu. Keşke gitmeseydiler. Çünkü Aral'ın gittikçe çekilip küçülmekte olduğunu görünce pek üzülmüşlerdi. Gerçekten de o koca deniz kuruyup iyice küçülmüş ve onlar kıyıya ulaşmak için eskiden denizin dibi olan ve şimdi kirli bir çıplak düzlük haline gelen yerde 10 kilometre kadar yürümüşlerdi. Bu durumu görünce Kazangap içini çekerek şöyle demişti. Dünya kuruldu kurulalı Aral vardı, şimdi o bile kuruduğuna göre insan ömrünün lafı mı olur? İhtiyar Kazangap şunu da söylemişti. Öldüğüm zaman beni ana beyite gömmeni istiyorum Yedigey. Aral'a gelince bu onu son görüşüm olacak. Yedigey gözlerine dolan yaşı yeniyle sildi. Üzüntüden düğümlenen boğazını açmak için birkaç kez öksürdü. Sonra da Kazankap'ın evcesine doğru yürüdü. Ayzade, Ukobala ve köyün öteki kadınları oradaydılar. Evinde işini bitiren her kadın oraya geliyor, elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyordu. Yedigey ağılın önünden geçerken orada bir kazığa bağlı duran, havutlanmış, püsküllü, işlemeli örtüsü örtülmüş karanarın yanında durdu. Ay ışığında deve pek büyük, pek güçlü, bir fil kadar heybetli görünüyordu. Yedigey kendini tutamayıp hayvanın böğrünü tapıkladı. Ay maşallah, pek yamansın. Tam kapıdan içeri gireceği sırada nedense birden dün geceyi hatırladı. Bozkır tilkisinin demir yoluna kadar gelişini, onu vurmak için eline aldığı taşı fırlatmaya cesaret edemeyişini, sonra eve giderken kozmodromdan havalanan uzay gemisinin ot alev içinde göğün sonsuzluğuna yükselip gözden kayboluşunu. 3. O anda büyük okyanusun kuzey enlemlerinde vakit sabahtı. Saat 8'e geliyordu. Göz kamaştıran güneş parlak ışıklarını uçsuz bucaksız ve ılgımlı bir sessizliğin üzerine yaymaktaydı. Su ve gökyüzünden başka bir şey görünmüyordu uçsuz bucaksız bölgede. Bununla beraber oralarda bir yerde gözlerden ırak konvansiyon uçak gemisinde şimdilik gemidekilerden başka kimse bilmese de dünya çapında önemli bir dram yaşanmaktaydı. Amerikan Sovyet Yörünge İstasyonu Parite'de meydana gelen o güne kadar görülmemiş, duyulmamış bir olayla ilgiliydi bu dram. Bütün dünya ilişkilerini kesen konvansiyon uçak gemisi Aleut Adaları'nın güneyinde her zamanki yerini korumakla kalmıyor, San Francisco ile Vladivostok'a tam eşit uzaklıkta bir noktada bulunmaya çok dikkat ediyordu. İki devlet arasında Demiurj adı verilen ortak planetoloji, gezegen bilim, projesinin bilimsel stratejik karargahıydı bu uçak gemisi. Uçak gemisinde bazı değişiklikler olmuştu. Buradaki Amerikan ve Sovyet ortak genel yöneticileri, olağanüstü olayın habercisi olan biri, Sovyetlerden, diğeri Amerikalılardan iki operatöre, parite ile ilgili haber sızmasın diye geçici bir süre için hiç kimseyle bağlantı kurmamaları kesin olarak emredilmişti. Konvansiyon uçak gemisi askeri amaçla kullanılmıyor, hiçbir silah bulundurmuyordu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın özel bir kararına göre uluslararası dokunulmazlık statüsü de vardı. Bütün bunlara rağmen personel alarma geçirilmiş, olağanüstü durum ilan edilmişti. Gündüz saat 11'e doğru 5 dakika arayla iki tarafın sorumlu komisyonlarının gelmeleri bekleniyordu. Bu komisyonlar kendi ülkelerinin ve dünyanın güvenliği için her türlü kararı ve gerekli tedbirleri alma konusunda tam yetkiye sahiptiler. İşte bu yüzden konvansiyon uçak gemisi Aleut Adaları'nın güneyinde Vladivostok ile San Francisco'ya eşit uzaklıkta bulunan noktada yerini almış bekliyordu. Geminin bulunduğu bu yerin seçimi bir tesadüf değildi. Tarihte işi görülmemiş bir uluslararası işbirliği için özenle seçilmişti ve Demiurj programını yaratanların daha işin başında yönetimde mutlak eşitliğe sahip olduklarını gösteriyordu. Konvansiyon gemisine bütün donanımı, araç gereçleri ve enerji stoklarıyla iki ortak ülke eşit olarak sahiptiler. Yine bu gemi Nevada ve Sarı Özek uzay üsleriyle doğrudan doğruya ve aynı anda telsiz telefon bağlantıları kurabiliyordu. Gemide bulunan 8 tepkili uçağın 4'ünü Amerika, 4'ünü de Sovyetler vermişti. Bu uçaklar ortak yönetim merkeziyle kıtalar arasında sürekli olarak haberleşme ve taşıma görevi yapmaktaydılar. Gemide biri Sovyet, öteki Amerikalı ve Kaptan Parite 1-2 ile Kaptan Parite 2-1 diye adlandırılan iki komutan vardı ve bunlar sırayla vardiya usulü başkumandanlık yapıyor, yönetimi ele alıyorlardı. Komutan yardımcıları, tecrübeli gemiciler, makinistler, elektrikçiler, istimciler, bütün mürettebat iki tarafın eşit sayıdaki görevlilerinden oluşuyordu. Teknik personel de aynı şekilde tarafların eşit sayıda elemanlarından meydana gelmişti. Kumandan Parite 1-2 ve Parite 2-1'den tutun da her alanın uzmanına ve kamarotlara kadar iki tarafın çalışanları eşit sayıdaydılar. Bugüne kadar çıkılan yörüngelere göre dünyayı en uzak yerde bulunan Tramplen yörüngesindeki uzay istasyonuna karşılıklı ilişkilerin özünü yansıttığı için parite, eşitlik adı verilmişti. Pek tabii bu işin gerçekleşmesi iki ülkenin bilimsel, diplomatik ve idari organları oranında uzun ve çeşitli hazırlık çalışmaları, sayısız toplantıları sonunda olmuş, her komuta ve özellikle de Demiurj projesinde tam bir uzlaşmaya yıllar sonra ulaşılmıştı. Demiurj projesinin o güne kadar görülmemiş çok büyük görkemli bir amacı vardı. X gezegenindeki maden kaynakları üzerinde ayrıntılı bir araştırma yapılacaktı. Dünya ölçülerine göre akıl almaz büyüklükte enerji kaynakları vardı orada. Amaç işte bu enerjiden yararlanma konusunda inceleme yapmaktı ve bu yüzyılımızın en büyük girişimiydi. Gezegenin yüzeyinde açıkta bulunan X madeninden 100 ton kadarını işleyip enerjiye dönüştürdükleri zaman bütün Avrupa'ya bir yıl yetecek elektrik ısı sağlanmış olacaktı. Galaksimiz içinde yer alan o gezegende özel şartlar ve milyonlarca yıl süren bir evrim sonunda işte böyle muazzam, böyle olağanüstü bir enerji kaynağı oluşmuştu. Gerek oraya gönderilen uzay araçlarının kepçeleyip getirdiği örneklerin incelenmesi, gerekse Güneş sistemimizin bu kırmızı gezegene inenlerin yaptığı araştırmalar bunu doğruluyordu. X gezegeninde bir değerlendirme projesinin hazırlanmasına yol açan en önemli sebeplerden biri, burada sıvı elementin yani suyun da bulunmasıydı. Ay ve Venüs de dahil olmak üzere bilinen gezegenlerin hiçbirinde böyle bir durum yoktu. Ama X gezegeninde yapılan sondajlar burada yeraltı su kaynaklarının da bulunduğunu kesin olarak ortaya çıkarmıştı. Bilim adamlarının hesaplarına göre gezegenin üst kısmındaki soğumuş kaya katmanlarının altında bulunan bu su tabakasının kalınlığı birkaç kilometreyi buluyordu. Gezegende bulunan işte bu büyük yeraltı su tabakası, Demiurj programının uygulanmasını mümkün kılacak bir faktördü. Su yalnız içme ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, başta teneffüs edilecek hava olmak üzere bu ıssız gezegen şartlarında normal hayatı sürdürmek için insan organizmasına gerekli diğer şeylerin de ayrıştırma yoluyla elde edilmesi için başlıca kaynak olacaktı. Bundan başka suyun X madeninin uzay araçlarıyla taşınmasından önce arıtma temizleme teknolojisi için de önemli bir rol olacaktı. X enerjisinin nerede üretileceği de henüz karara bağlanmış değildi. Uzmanlar enerjinin yörüngeye yerleştirilmiş istasyonlarda üretilip oradan dünyaya gönderilmesinin mi, yoksa ham maddenin doğrudan doğruya taşınarak üretimin dünyada gerçekleştirilmesinin mi daha uygun olacağı üzerinde tartışıyorlardı. Ama bu konuda kesin karara varmak için epeyce vakitleri vardı daha. Gezegende aylarca kalacak sondajcıların ve hidrologların, su bilimcilerinin gönderilmesi hazırlığı devam ediyordu. Bu ekip yer altı sularını yüzeye çıkaracak ve döşenecek borularla açılacak kanallarla kendi kendine akmasını sağlayacaktı. Yörünge istasyonu Parity bu çalışma ekibi için dağcıların deyimiyle bir konaklama yeri, bir sığınma kampı olacaktı. Bu istasyon X gezegeni arasında araç gereç ve insan taşıyacak olan mekiklerin yanaşmaları ve havalanmalar için gerekli tesisler yapılmıştı. Burada 100 kadar kişiyi barındıracak binalar da yapılıyordu. Buralarda rahatça barınacak, dünyadan yapılan televizyon yayınlarını da seyredebileceklerdi. X gezegenindeki suyun çıkarılması ve tahlili, insanoğlunun kendi gezegeni dışında gerçekleştireceği üretim faaliyetinin ilk aşaması, ilk uygulaması olacaktı. G günü o beklenen gün yaklaşıyordu. Her şey buna göre ve yolundaydı. Sarı Özek ve Nevada uzay üslerinde son hazırlıklar tamamlanmıştı. Tramplen yörüngesindeki Parity istasyonu oradan X istasyonuna geçecek öncü grubu bekliyordu. İnsanlık kendi dünyasının dışında kuracağı uygarlığın eşiğindeydi. İşte tam bu sırada ilk su bilimci grubunun X gezegenine gönderileceği tarihten bir gün önce Tramplen yörüngesindeki Parity istasyonunda görevli iki kozmonot arkalarında en küçük bir iz bırakmadan kayboluverdi. İki kozmonot programlanmış bağlantılara göre gönderilmiş sinyallere de, bunun dışında yapılan çağrılara da hiç cevap vermiyorlardı. İstasyonun yerini devamlı olarak bildiren aygıtlarla hareket düzeltme kanalları dışında bütün telsiz, telefon ve televizyon haberleşme sistemleri susmuştu. Vakit geçiyor, Parity istasyonundan hiçbir çağrıya cevap verilmiyor, konvansiyonda bulunanların kaygısı da arttıkça artıyordu. Parite'deki kozmonotlara ne olmuştu? Bu suskunluğun sebebi neydi? Hasta mıydılar? Yedikleri bir şeyden zehirlenmiş miydiler? Sağ mıydılar? Uzaktan uygulanabilecek son çağrıya başvurdular ve yörünge istasyonuna yangın tehlikesi alarmını vermek istediler. Ama aslında paniğe yol açabilecek olan bu sinyale de cevap veren olmadı. Demir programı çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Bu durumda OYM, Ortak Yönetim Merkezi, ellerindeki son şansı kullanmaya karar verdi. Biri Sarı Özek, öteki Nevada uzay üstünden olmak üzere içlerinde birer uzay adamı bulunan iki uzay gemisi fırlatıldı. Bunlar Parity istasyonuyla kenetlenecek, orada olanları görüp anlayacaklardı. Başarılması son derece güç olan eş zamanlı kenetlenmenin gerçekleşmesinden sonra Parity'ye çıkan iki uzay adamının hemen verdikleri haberler konvansiyonda sabırsızlıkla bekleyenleri şaşkına çevirdi. Kozmonotlar bütün bölmeleri, laboratuvarları, katları, köşe bucak her yeri aradıkları halde orada olması gereken iki kişiyi bulamadıklarını söylüyorlardı. Ne diri ne de ölü olarak. Kimsenin aklına bile getirmediği bir durumdu bu. Ne olmuştu onlara? O iki uzay adamı 3 aydan fazla bir süreden beri yörünge istasyonunda yaşayan ve o güne kadar görevlerini titizlikle yerine getiren o iki adam nereye gitmiş olabilirlerdi? Buhar olup uçmamışlardı ya, istasyondan çıkıp uzay boşluğuna dalıp gitmiş de olamazlardı. Parite üzerinde yapılan aramalar konvansiyon gemisine radyo televizyonla gösterildi ve orada eşit yetkiye sahip iki baş yönetici 1-2 ve 2-1 aramayı dikkatli izlediler. Denetçi olarak giden iki kozmonotun birbirleriyle konuşa konuşa, ağırlıksız bölmelerden yavaş yavaş yürüyerek yaptıkları aramalar, konvansiyondaki çok sayıda televizyon ekranından çok iyi gözleniyordu. Adım adım aramaya devam eden kozmonotlar, bir yandan da merkezdeki izlenimlerini bildiriyorlardı. Anlattıkları bantlara geçirildi. Parite, izliyorsunuz değil mi? İstasyonda kimse yok, kimseyi bulamıyor, göremiyoruz. Konvansiyon, İstasyonda kırılan, bozulan bir şey, bir hasar görüyor musunuz? Parite, hayır, öyle bir şey yok. Her şey yerli yerinde. Konvansiyon, herhangi bir kan izi filan. Parite, hayır yok. Konvansiyon, görevlilerin şahsi eşyaları nerede, ne durumda? Parite, gördük. Sanırız bulundukları yer her zamanki yerleri. Konvansiyon, yine de dikkatle bakın hele. Parite, sanki buradan az önce gitmişler gibi, kitapları, saatleri, pikapları ve öteki şeyler bulundukları yere yeni konmuşlar gibi. konvansiyon. Pekala, arayın bakalım. Duvara ya da kağıda yazılmış yazı filan, parite. Böyle bir şey görmedik. Ha, durun, durun. Seyir defteri açık bırakılmış. Yazılı bir sayfası da girenler hemen görsün diye kapıya çevrilmiş. Ağırlıksızlık yüzünden uçup düşmesin diye de bir kıskaçla masaya tutturulmuş. Konvansiyon. Okuyun bakalım. Parite. Okumaya çalışacağız. Sayfada yan yana iki sütunda iki metin var. Biri Rusça, öteki İngilizce. Konvansiyon. Hadi okuyun şunu bekletmeden. Parite. Bir başlığı var şöyle. Dünyalılara mesaj. Parantez içinde de açıklayıcı not diyor. Konvansiyon. Durun okumayın. Bağlantı bir süre kesilecek. Az sonra yine arayacağız. Hazır bekleyin. Parite. Tamam. Yörüngeyle konuşma kesilince Demorup programının iki ortak baş yöneticisi kısa bir durum değerlendirmesi yaptılar. Ve yanlarında sadece iki nöbetçi operatörü bırakarak herkesi uzaylı haberleşme odasından çıkarmaya karar verdiler. Bu karara göre diğerleri odadan çıkınca bağlantıyı tekrar kurdular. Paritede görev yaparken kayıplara karışmış iki kozmonotun bıraktıkları metinde şunlar söyleniyordu. Değerli meslektaşlar, yörünge üssü pariteden tamamıyla olağan dışı, hiç görülmemiş şekilde ayrılmak üzere olduğumuz şu anda size bu davranışımızın sebeplerini açıklamayı bir borç biliyoruz. Ayrılışımız belirsiz bir süre içindir. Belki hiç dönmeyiz. Her şey atıldığımız bu macerada karşılaşacağımız durumlara, faktörlere bağlı. Bizim bu davranışımızın son derece şaşırtıcı, en basit disiplin anlayışına göre de kabul edilmez, bağışlanmaz bir hareket olduğunu biliyoruz. Bununla beraber, yörünge istasyonunda görev yaparken karşılaştığımız uygarlık tarihinde belki hiç eşine rastlanmamış olaylar ve durumlar bize anlayışla karşılanacağımız umudunu veriyor.